İyi günler. Bugün Tarih ve Tekerrür podcast serisinin 3. bölümündeyiz. Yeni Covid atlattığım için birazcık sesimde kalmış olabilir yani bu konuda. Öncelikle özür diliyorum. Evet, Yukio Mishima'nın ölümü. Keio'nun 3. yılında yani 1867'de doğan Soseki, kendi hayatını İmparator Meiji'nin saltanatıyla özdeşleştirmiş olabilir. Sensei'nin Meiji'nin ruhunun imparatorla başlayıp onunla bittiği şeklindeki sözü de bundan ileri gelir. Aynı şey Taisho'nun 14. yılında yani 1925'te doğan Mishima için de söylenebilir. Mishima kendi yaşamına son vererek bir bakıma Showa'ya da son vermiştir. Dediğim gibi bu dönemin yazarlarında aslında kendi doğdukları tarihin bir alt bilinci mevcut. Yani Showa'da doğan Yukio Mishima için aslında Showa dönemi denildiğinde, Showa denildiğinde İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın yükselişte olduğu aşırı şovanizmin ve Japon ruhunu yansıtan öğelerin bir arada olduğu bir dönem. Ama Showa dönemi İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte imparatorun da surrender yani geri çekilme anlaşmasını imzalamasıyla birlikte bitmesi gerekiyordu Mishima için. Ama bu böyle olmadı. Showa dönemi imparatorun Japonya'nın yenilgisini onayan anlaşmayı imzalamasıyla birlikte aslında 20 yılı aşkın daha devam etti. Ama Showa denildiğinde hem Mishima'nın hem de Showa döneminin ruhunu taşıyan Japon entelektüellerin aklına çok daha farklı imgeler geliyordu. Bu da bu dönemde yaşayan yani Showa'nın ilk dönemini yaşayan insanlardaki tarih algısını yerle bir etti. Burada da bunun üzerinde duracağız aslında. Savaş öncesi Japon romantik ekolünden eleştirmen Yojiro Yamasuda 1969'da şöyle söylemişti. Büyük Asya devriminin esas ruhu Meiji restorasyonunu devam ettirip tamamlamak niyetinde yatıyordu. Dahası Büyük Saigon'un ruhu da devam ettirilecekti. Bu hissiyat Büyük Uzak Asya Savaşı'nda da canlıydı. Daha önce belirttiğim gibi Yasuda bu bakış açısından kültür devriminin kızıl muhafızlarında da benzer bir intikal tespit etmişti. Fakat devam ettirip tamamlama niyeti, devam ettirilecek nesnenin artık var olmadığını gösterir. Yasuda'nın bizzat belirttiği gibi Showa'nın başlarında gerek edebiyatta gerekse düşüncede bir boşluk dönemi yaşanıyordu aslında. Dahası Showa'nın başları 1. Dünya Savaşı sonrası devriydi. Kogito'nun temelinde ise kendimizi Husserlci olarak görüp anladığımız ölçüde bir nevi savaş sonrasındaki yozlaşmaya karşı koyma istenci ve Japon düşüncesine yönelme hareketi yatıyordu. Bu tecrübe Büyük Doğu Asya Savaşı'ndan sonraki karar çerçevesinde bir tür ders işlevi görmüştür. Dolayısıyla bizim neslimiz ne basitçe bir savaş öncesi okuludur ne de besbelli ki bir savaş zamanı okuludur. Dünya tarihsel bir bakış açısından bakıldığında biz bir Birinci Dünya Savaşı sonrası okuluyduk. Yasuda bu boşluğu olumlu bir şekilde ironi olarak kavramıştı. Başka bir ifadeyle ciddi bir havailik olarak. Yasuda'nın devraldığı Meiji ruhunun içeriği yoktur. Fakat içeriye burun kıvırmak, boş kalmak işte tam da romantik ironiyi tamamlayan şeydir. Yasuda çelişki demek yerine ironi der. Çelişki bir sorun oluşturur. Ardındansa onu çözmeye çalışır. Yasuda'ya göre bu tür bir ciddiyet hor görülebilecek bir şeydir. İroniyi oluşturan, çelişkiye ve sorunlara yönelik bir hor. Bu ironi Yasuda'yı hem soldan hem de gelenek sağdan ayırır. Hashikawa Mishima'nın kuşağını cezbeden de bu boşluk ve mutlak sorumsuzluktur aslında. Her halükarda Yasuda Meiji restorasyonunu uygulamaya koymaya çalışanlardan farklıydı. Ama Meiji ruhunun tam da mevcut olmadığından ötürü yeniden sunulabileceğini kesinlikle farkındaydı. Marx'ın sözlerini ödünç almak gerekirse meyci ruhu trajediydi. Onu tekrar eden şövalye ruhu ise farstı. Yani burada şunu söylüyor aslında. Meiji dönemi, Showa dönemi daha doğrusu, Meiji'nin bir yansıması, kopyası. Ama burada gülünç bir kopyası. Yani onun başarılı bir kopyası değil. Burada bir ironi var. Yani bir iz düşümü var. Tarihin bir tekerrürü mevcut. Hiç şüphesiz Meiji restorasyonunun kendisi bir yeniden sunumdu. Bir imparatorluk restorasyonuydu. Tıpkı Fransız devriminde olduğu gibi. Meiji restorasyonunda da antik tasarımlar seferber edilmiş. Neticede Yasuda'nın da dediği gibi Meiji ruhu Orta Çağ şairi ve imparatoru Gotaba'nın öğretilerine bağlıdır. Fakat Meiji restorasyonunda yerine getirilmeye değer görevler vardı. Tıpkı Kita ve Showa restorasyonunda olduğu gibi. Oysa bunların hiçbiri Japon romantik ekolünde yoktu ve olamazdı. Nihon Nahashi 1936 yılında yazılan Japonya'nın köprülerinde Yasuda sadece Okakura'nın fikirlerini genişletmek istediğini iddia eder. Yasuda antik dönemdeki dünya etkileşimini izah ederek başlar ve bir yanda da Japonya'nın Batı ve Çin'dekilere zıtlık teşkil eden hüzünlü ve dokunaklı köprülerini metheder. Elbette bir Japoncu, yani Japon savunucusu gibi güçlü ya da askeri bir Japonya'yı savunmaz. Ayrıca Okakura gibi kültürün batılılaştırılmasına da karşı çıkar. Dahası savaşçı şeyleri ve Japon tarihinin samurayların çarpık bakışlarıyla ele almayı reddeder. Eserin başından sonuna dek barışın asil sanatlarının keyfini çıkarmaktan bahseder. Rus-Japon savaşından sonra Okakura çay kitabında şunları yazmıştı. Ortalama batılı, kendisini barışın asil sanatlarının keyfini çıkarırken Japonya'yı barbar olarak görmeye alışmıştı. Japonya, Mançurya'daki muharebe meydanlarında toptan katliam yapmaya başladıktan sonra ise onu medeni diye anmaya başladı. Medeniyet iddiamız savaşın ürkünç görkemine dayanacaksa memnuniyetle barbar kalırız. Sanatımıza ve ideallerimize hak ettiği hürmetin gösterildiği zamanı memnuniyetle bekleriz. Burada bir tür romantik ironi vardır. Fakat bu ironi Alman romantik ironisinin sunumundan daha farklı bir tarzdadır ve belirli bir tarihsel kullanışlılığı vardır. Yasuda'nın Okakura ile aynı şeyler söyler gibi göründüğü halde aslında aynı şeyi söylemiyor olmasının nedeni Japonya'nın Mançurya'daki muharebe meydanlarında toptan katliam yaptığı olgusunda yatar. Yasuda, Manchukuo'da yeni bir dünya görüşü tespit etmişti. Marksist olan Yasuda, Manchukuo'nun Japonya'nın emperyal tahakkümünden başka bir şey temsil etmediğini görememiş olması imkansızdır. Ama bunu zorunlu ve bilinçli olarak yatsımıştır. Sokrates'e göre ironi bilmiyor gibi yapmaktır ki Yasuda da aynen böyle, yani bilmiyor gibi yapmıştır. Bu bakımdan Japon romantik ekolünün ironisi gerçekliğin yatsınmasına ve gerçek olmayan bir güzelliğe duyulan inanca dayanmaktadır. Yasuneri Kawabata, Yasuda tarafından övülen Karlar Ülkesi 1937'de yazılan romanında bunu tünelin ötesindeki Kamako karakterleri tarafından temsil ediliyor burada. Hüzünlü ve acınası Japonya'nın güzelliğinin algılanması olarak ifade eder. Ki bu özel kitap da özellikle Karlar Ülkesi şu meşhur cümleyle başlar. Tren Karlar Ülkesi'ne giden uzun tünelden çıkmıştı. Yasuda'ya göre Showa restorasyonunu gerçekleştirecek herhangi bir şey barındırılmamakla kalmamış, aynı zamanda gerçekleştirme kavramının kendisine karşı bir mücadele. Meiji aydınlanmasından bu yana üretilen tüm düşünceleri ıskartaya çıkarma yolunda bir mücadele başlamıştır. Japon romantik ekolünün genç bir üyesi olan Mishima, Showa 45'te Showa restorasyonunu canlandırmaya giriştiğinde süreç kelimenin tam anlamıyla bir farstı. Yani tam bir gülünçtü. Ki Mishima da bunu saklamaya çalışmamıştı. Keza Bereket Denizi'nde 1965 ile 71 yılları arasında yazılan reenkarne olan, yani tekrar edilen son karakter sahtedir. Bereket Denizi kitabı bir boşluk denizinde son bulur. Mishima'nın üçlemesi şu cümlelerle sona erer. Başka hiçbir ses yoktu. Bahçe bomboştu. Hiçbir hatırası, hiçbir şey olmayan bir yerde geldiğini düşündü Honda. Yazın öğle güneşi durgun bahçenin üzerinde çalılıyordu. Mishima bu şekilde, yani Showa'nın ruhunu çağırmak suretiyle onu noktalar. Marx'ın sözlerini ödünç almak gerekirse, trajedi değil de farz olan bu durum, Showa'dan neşeyle kopabilelim diye meydana gelmiştir. Muhafazakarlarla sağcıların Mishima'nın ölümünü kendilerine mal etmeye çalışmalarından daha gülünç bir durum yoktur. Onun eylemi tamamen ironikti. Bir şey gerçekleştirmeyi hedefleyen düşüncenin ta kendisinin yıkımını gerçekleştirmeye teşebbüs etmişti. Savunmayı hedeflediği Japon kültürü de özünde hiçbir şey barındırmamakla kalmayıp bizatihi bu hiçlik olarak varlığını sürdürüyordu. Bereket Denizi üçlemesinin son cildi olan Meleğin Çürüyüşü 1970'te yazılmıştı. Kitabının sonlarına doğru kadın kahraman Toru'yu sorgular. Kiyoaki Matsugae beklenmedik bir aşkın, Iinuma Isao kaderin, Yinchan da tenin ağına düştü. Peki ya sen? Sen de temelsiz bir farklılık bilincinin ağına düşmüşsündür belki ha? Sahte ve gereksiz olduğunu anlayan Toru, sahiciliğini ispatlamak için intihar etmeyi planlar. Ama bunda başarısız olur. Ne var ki intihar girişimi bir temel arayışı değildir. Bilakis amacı temelsiz bir bilincin tam olarak gerçekleştirilmesidir. Mishima'ya göre imparatorun Showa 20'de ölmüş olması gerekiyordu. Ki destekçileri bile o tarihte ölmesini beklemişlerdi. Böylece bir tanrı olacaktı. Yani Showa 20'de Japonya'nın teslimiyet anlaşmasını imzaladığında aslında o dönemle birlikte Showa döneminin de bitmesi ve imparatorun ölmesi gerekiyordu. Fakat ancak böyle imparator bir tanrı sıfatına yükselebilirdi. Çünkü Showa denildiğinde Japonya'nın yükselişte olduğu ve zaferler üstüne zaferler kazandığı bir dönem akla geliyordu. Ancak imparator teslimiyet anlaşmasını imzaladıktan sonra da hem Showa dönemi hem de imparator tahta kalmaya devam etti. Fakat tanrısallıktan feragat etmesi sonucunda savaş sonrası ulusal birliğin bir simgesi olarak yaşamaya devam etti. Savaştan sonra reenkarne olan imparator sahteydi. Yani burada aslında sembolik bir değer yükleniyor imparatora ve diyorlar ki aslında o dönemde yaşayan birçok edebiyat eleştirmeni ve Mishima da imparatoru 1945'te öldürüyor. Yani İmparator ne zaman teslimiyet anlaşmasını imzaladıysa o dönemde imparatoru öldürüyor ve 1945'ten sonraki imparatorun yani bu dönemdeki Showa döneminin de aslında imparatorun reenkarne olmuş sahte bir dublörü olarak görüyorlar. Ama bu da Mishima'nın son savaş olması gereken savaşın ardından hayatta kalmasından ötürü kendisini hakir görmesinden farksızdı. Mishima'nın gözünde bir nesnenin sahici, mutlak güzelliğe, tanrısallığa ulaşabilmesi için altın köşe tapınağı gibi yıkılması gerekiyordu. Mishima'nın intiharı, savaş sonrasındaki imparatorun öldürülmesinde simgeler. 1970'in bir dönüm noktası olmasının tek nedeni Mishima'nın sarsıcı intiharı değildir. 1970'lerin başlarında Müttefik Kızıl Ordu hadiselerinin de işaret ettiği gibi yeni sol hareketi çökmüş ve gerek döviz piyasasının gerekse birbiri ardına gelen petrol sarsıntılarının gösterdiği üzere savaş sonrası dünya düzeninin yapısı parçalanmaya başlamıştı. Gelişimi sırasında ABD ile Sovyetler arasındaki ikili yapılı tek taraflı bir biçimde kullanan Japonya 1980'lerde ekonomik bir dev olarak yükselmişti. Bununla birlikte bilinç açısından tamamen içsellikle sınırlı kalmıştı. Dışarıdan her türlü malumat alınıp tüketiliyordu ama dışarısı yoktu. Bir başka deyişle Japonya söylemsel uzam açısından birinci kadranla sınırlıydı. Japonlar ancak 1985'ten sonra uluslararası gerilimi hissetmeye başladı. Showa ve imparator sorunları da yine bu dönemde yeniden gün yüzüne çıktı. Bunun bir sebebi Showa'nın sorununun yaklaşmasıysa, diğer sebebi Japonya'nın kendini bir kez daha Showa İmparatorluğu'nu tarihsel bir sorun olarak açığa çıkaran uluslararası gerilimin ortasında bulmasıydı. Bu hem Japonya'nın içinden hem de Asya ve Batı ile kurulan dış ilişkilerden kaynaklanan bir durumdu. Bu noktada imparator hakkında 1970'lerden beri süregelen söylemin çabucak silinip gitmesi de kaçınılmazdı. Showa'nın Mishima, Showa ruhuna son verdikten sonra bile devam ettiği aşikardır. 18 yıl daha devam etti. 1970'ten sonra imparator usul usul yaşlandı. İntihara kalkışan ama başarısız olan Yasunaga Toru da öyle yaşlanmıştı herhalde. İmparatorun uzun yaşadığını gören destekçileri de, muhalifleri de ne yapacaklarını bilmez bir hale düşmüştü. Zira bu bir ruh değil, biyolojik olgu meselesiydi. Bizatihi imparatorun mevcudiyetinin, Showa'nın anlamının yitip gitmesine sebep olduğu söylenebilir. Gel gelelim, kronoloji açısından bakıldığında bu dönem Meiji'nin son bulmasından sonra Taisho'dan geçmiştir. Ve tam olarak Showa 5'e 1930'a uzanan döneme tekabül etmektedir. Bir başka deyişle Showa bu kadar uzun sürdüğü için dönüp Showa'ya geri gelinmiştir. 1989'da ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki ikili yapı sona erdi ve şimdi bir bakıma 1930'ları andıran yeni bir dünya düzeni kurulmakta. Yeni dünyanın dört bir yanında siyasi ve ekonomik bloklar oluşturuluyordu. Söz gelimi Avrupa Birliği'nin oluşumuna bakalım. ABD ve Japonya'nın ekonomik gücüne karşı durmak için kaçınılmaz olsa da savaş öncesinde Almanya'nın Avrupa'yı zorla birleştirmesinin hatırası insanların zihinlerinde daha hala tazeyken böyle bir adım atmak nasıl mümkün oldu? Besbelli Almanya'nın kapsamlı bir öz eleştirisini yapması ve geçmişle hesaplaşması sayesinde. Japonya ise böyle şeyler yapmamıştır. Başka bir deyişle geçmişten kopmayı başaramamıştır. Bunun temel sebeplerinden biri, savaş sonrası dönemde imparatorun her türlü savaş sorumluluğundan azade kılınması ve tahtını bırakmak zorunda kalmadan uzun yıllar boyunca varlığını sürdürmesiydi. Japonya, Büyük Doğu Asya Ortak Refah Alanı'na komuta eden ve diğer ulusların tetkiklerini, ihtarlarını üzerine çeken büyük bir güç olarak canlandığı zamansa, imparator bir kez daha ülkenin simgesi oldu. Aynı imparator reenkarnasyonunu simge, gösterge olarak devam ettirmişti. Japonlar başka alanlarda ne kadar sıkı çalışmış olurlarsa olsun imparator sağ olduğu sürece geçmişle yüzleşemediler. Geçmişe yönelik bu müphem tavırla da kendilerini savaş öncesi dönemini andıran bir durumla yüz yüze buldular. ABD ile Avrupa'nın kendi bloklarını kurmakta olduğu bir zamanda Japonya'nın dışlanması gayet doğaldır. Ama Japonya Asya içinde yalıtık durumdadır. Meiji'den beri var olan açmazlar hiçbir suretle çözülmemiştir diyor. Evet, aslında burada çıkartılacak çok şey var. İnsanların özellikle tabii bizim konumuz Japonya üzerinden tarih algısının insanların ve toplumların kolektif bilinci içerisinde nasıl bir yere sahip olduğunu da aslında anlayabiliyoruz. Yani tabii burada biz Japonya üzerinden, Showa ve Meiji dönemleri üzerinden konuştuk. Ama özellikle de mesela Boomer dediğimiz bir nesil var. Bunlar 2. Dünya Savaşı sonrasındaki bolluk döneminde doğmuş ve daha muhafazakar bir kesimi temsil ediyorlar. Ve aslında onlar için belli bir tarih algısı var ve genç nesille de bir çatışma içerisindeler. Keza 68 kuşağı, 68 dönemi olayları çok daha galopan, yani çok daha aslında reaktif, biraz daha tepkisel bir şekilde olaylara bakıyorlar. Ve 68 kuşağındaki insanların aslında daha fazla şey ürettiklerini, yani günümüze daha realist ve daha reaktif baktıklarını görüyoruz. Yani aslında tarihin bizim kolektif bilincimiz ve psikolojimiz üzerinde çok büyük bir etkisi var. Ve bugün de aslında yani Mishima'nın mesela intiharı da bunu gösteriyor. Yani Mishima yaşadığı dönem, düşünün ki farklı bir tarihsel boyutta yaşıyorsunuz, tarihsel algı içerisinde yaşıyorsunuz ki Japonya'da imparatorların tahta geçmesiyle birlikte kullanılan bir takvim var. Yani işte Showa dediğimizde Showa imparatoru tahta geçtikten sonraki dönem birinci yıl olarak adlandırıyor ilk yıl. İşte Showa 2, ikinci yıl, üçüncü yıl. Ve 1945'e gelindiğinde yani Showa 20'de bu 20 yıl içerisinde Showa döneminde yine aynı imparator tahtta. Ama bu dönemde doğan çocuklar ya da yaşayan insanlar Japonya'nın yükselişte olduğu, refah içerisinde olduğu, dünyayla yarıştığı ve bir nevi Japon nasyonalizminin yükseldiği ve aidiyet duygusunun da aslında yerel öğelere sabit kaldığı bir dönemde yaşıyorlar. Ama 1945'te Japonya yeniliyor ve Showa 20'den bahsediyoruz ve aynı imparator yani o Golden Age dediğimiz altın dönemleri yönetmiş imparator Japonya'nın tam teslimiyet anlaşmasını imzalıyor. Ve birçok Showa döneminde yaşayan entelektüel için 1945'te Japon imparatorunun ölmesi gerekiyor. Yani diyor ki 1945'te eğer imparator ölmüş olsaydı savaşla birlikte bizim için bir tanrı sıfatına yükselecekti. Onu bir tanrı sembolü olarak görecektik. Çünkü o bize o altın dönemleri, o altın cesaretli olduğumuz, yükselişte olduğumuz dönemleri hatırlatan bir sembol olacaktı. Ama imparator ölmedi. İmparator Showa 20'den sonra da yaşamaya devam etti. Ve kendilerinin algılarına göre 1945'ten sonraki yaşayan imparator aynı kişi gibi gözükse de reenkarne olmuş imparatordu. Yani 1945'ten sonraki imparator diğer imparatorun sahtesiydi, dublörüydü. Ve Japonya'nın aslında çok zor dönemler yaşadığı dönemleri sembolize ediyordu. Bu da Japon entelektüellerinin üzerinde bir çeşit bunalıma, tarihsel bunalıma, kimlik bunalımına neden oldu. Ve bu çerçevede Mishima'da intiharı da aslında bu boşluk hissinden dolayı. Yani Mishima'da hatırladığı ve mazide hatırladığı şey hep Showa 20 ve öncesine dair. Japonya'nın o nostaljik dönemine dair. Ama yaşadığı dönemde aynı yıllarda yine Showa'da yaşamasına rağmen Japonya'nın hızla Amerikanizasyonunu görüyor. Ve gerçekten o zaman anlıyor ki Japonya kültürünü ve kendine ait esansını, özünü kaybediyor. Bu onu daha fazla bir bunalıma sürüklüyor. Ve bunu bunalımın da nedeni ile birlikte aslında diyor ki benim artık ölmem gerekiyor. Yani benim Showa 45'te aynen imparatorun ölmesi gibi benim de ölmem gerekiyordu. Ben aslında fazlalık olarak yaşadım. Ki bu romanlarında da belli ediyor. Yani romanlarının hep bu eski döneme özlem ve yeni dönemin eleştirisi olarak yazılmasının nedeni Yukio Mishima'nın romanlarının hep bu boşluk hissidir. Bu yüzden de kendisi de aslında 1970'lerin başında intihar ediyor. Bu kimlik bunalımı nedeniyle. O yüzden Mishima'nın ölümü gerçekten felsefi derinliği de olan bir intihardır. Bu kitapta da aslında bunu çok iyi görebiliyoruz. Evet, Kojin Karatani'nin Tarih ve Tekerrür Metis Yayınları'ndan çıkan kitabını hepinize öneriyorum. Umarım bu podcast serisi de faydalı olmuştur. Diğer bölümlerde de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.